Podcast dinle.
Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Herkes için hukuk serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün iş hukuku konuşacağız. Bizlerle beraber meslektaşım avukat Cem Acar olacak. Cem Bey Ankara'da iş hukuku alanında avukatlık yapmakta. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunmaktan ötürü gayet mutluyum. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Ankara'da yağmurlu kapalı bir gündü. Koştura evet, koştura işte ancak çok yetiştik.
Gerçekten. Çok güzel.
Yayın saatimiz mi? Aslında evet. Belki bilmiyorum. Yani izleyicilerden falan talep gelirse buna göre bir değişiklik yapılabilir. Trafiğe yakalanılmayacak bir saat. Çünkü mesela saat 10'da bitiyor ya sokağa çıkma yasağı. Bir ihtimalle insanlar şu an eve yetişme telaşında. Nasıl olacak bilmiyorum. Belki de bu yasaklar hakkında da bir yayın yaparız. Güzel fikir.
Şimdi kesinlikle yapmalısınız. Güzel.
Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Yayın planımızı şöyle düşündüm. Siz biraz bize anlatırsınız anlatacağınız başlıklarınızı. Ondan sonra da soruları alırız. Ben de ara ara eğer ki müsaadeniz olursa sorularım olduğunda giriş yaparım. Tabii aralara tabii. Girer sorularımı sorarım. Bunun dışında da tekrar bir şey olursa yine konuşuruz diye düşünüyorum. O halde yavaş yavaş başlayalım.
Tabii ki. Şimdi o zaman ilk başta aslında işçi hakları dediğimiz şey bir işçinin iş akdini imzalamasından, işverenle anlaşmasından itibaren çalışması, çalışma süreci, tatilleri, mesaisi vesaire, akabinde sözleşmesinin fesholunması ya da kendisinin feshetmesi, yine bunların sonucunda çeşitli adli makamlara başvurulması ile işleyen çok bütün ve sıralı bir süreç.
İş akdi. Hakları,
evet.
Ama iş akdi dedik. Akit bir sözleşme demektir mesela. Ufak ufak evet. Ben böyle araya gireceğim çünkü bazı ufak kelimeler bizler kendi aramızda çok kullandığımız terminolojide olduğu için zaman zaman keseceğim. Kusura bakmayın. Akışınızı bozup da dikkatinizi dağıtmayı hiç istemiyorum. Yok, ama yok. Böyle mesela iş akdi dedik. İş sözleşmesi bildiğimiz karşılıklı imzalanan üstüne şartların yazıldığı sözleşmeden bahsediyoruz değil mi?
Aynen öyle. Tamamıyla ondan. Yani ben bir işe başlıyorum ama bunun karşılıklı ben ne iş yapacağım, ne ücret alacağım, ne kadar saat çalışacağım, görev tanımım ne olacak vesaire, bunların belirlendiği sözleşme iş sözleşmesi diyoruz. Şimdi baktığımız zaman genel anlamda da hani şöyle bir tanım yapabiliriz kabaca. Bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, ki buna biz işçi diyoruz. Diğer tarafında yani işverenin de ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşme. Kanunda aksi belirtilmedikçe hani özel bir şekle de tabi değil. Bundan kastımız ne? Şekil ne ola ki diye düşünülür tabiatıyla. Yani bunu örneğin bir geçerlilik şartı olur. Bunu yazıya dökmek zorundasın. Bunu işte noterde yapmak zorundasın. Bunu ya da sözlü yapabilirsin gibi hani birçok ihtimal var. Bunların hepsi bir şekil meselesidir ama özel bir şekle tabi değil demek şudur. Sözlü olarak da ben bu akdi kurabilirim, bu sözleşmeyi. Yani illa yazıya vesaire dökmeme gerek yok. Bunu kastediyoruz burada.
Peki o halde akıştan devam edelim peki. Tamam. Kusura bakmayın araya girmiş oldum. Akit ne ola ki diye.
Yok gayet güzel. Hani soru işareti oluşmuş olanlar olabilir. Bunu da böylelikle gidermiş olduk. Gayet de güzel oldu. Yani bu iş sözleşmemizde işçi bir defa bu sözleşme sonucunda ortaya bir emek koyacak. Bunun karşılığında da işveren ücretini verecek. Ve bu ikisi birbirine bağımlı bir şekilde yani işveren bunu sürekli yapmak zorunda iş sözleşmesi sürdüğü sürece işçi de aynı şekilde emeğini ortaya koymak zorunda. Yani buradan çıkartacağımız sonuç şu kısacık. Görüldüğü üzere burada da iş sözleşmesinin geçerlilik şartı yazılı olması değil. Yani dediğimiz gibi sözlü de yapabilirsiniz. Ama burası önemli. İş sözleşmesinin yazılı yapılması şart değilse de belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmış olması gerekir. Ne ola ki belirli süreli sözleşmesi? Hemen parantez açalım. Örneğin bir duvarın örülmesi için tahminen bir yıllık bir süreç olsun. Malzemelerin getirtilmesi şudur budur. Yani o işçi o iş için işe alındığında ilelebet bu işi yapamaz tabiatıyla. Çünkü işin tanımı bir duvarın örülmesidir. Duvar ne zaman biter? O sözleşmede o zaman fesholunur karşılıklı olarak. İşte burada bu tarz sözleşmelere çok basit bir örnek verdim. Belirli süreli iş sözleşmesi diyoruz. Bir yılda bitecek bu duvar, iki yılda bitecek. Her neyse, bunun yazılı yapılması gerekiyor. Burada yurttaşlara benim naçizane önerim şudur. Her nasıl bir sözleşme yapıyorsanız yapın. Lütfen iş sözleşmelerinizde tarihi, ücreti, ve görev hususlarını netleştirin. Daha sonrasında çünkü şöyle mağduriyetler çıkabiliyor şu an. Yani örneğin işçi aşçı olarak göreve alınıyor ama bununla birlikte işveren bir süre sonra ona örneğin bulaşıkları da yıkatmaya ya da işte servis şoförlüğü yaptırmaya da kalkabiliyor. Bunlar aşçının görev tanımıyla doğrudan alakalı şeyler değil. Bu yüzden de mağduriyetler yaşanıyor. Görevleri olmayan, bilgi düzeyleri olmayan yerlerde ne yazık ki istihdam edildikleri oluyor.
Tekrar edebilir miyiz? Ne dedik? Tarih, ücret ve?
Aynen öyle. Tarih, sözleşmenizde tarih, işe girdiğiniz tarih olmalı. Hı hı. Şunu yapabilirler, dikkatli olun. Yani çok ileri bir tarihte sözleşmenizi başlatıp öyle gösterip sizi sanki hiç sözleşmeniz yokmuşçasına bir ay iki ay çalıştırıp bunu kötü niyetle kullanıp hakkınızı gasp edebilirler. Mesela tarihin önemli olmasının sebeplerinden biri bu. Ücrete geleceğiz zaten, onu özellikle parantez atacağız. Diğer söylediğim başlığı da zaten aslında biraz irdeledik, yani görev hususu. Hı hı. Ücret dediğim gibi çok önemli. Yani yargısal süreçte en fazla aslında karşılaştığımız pürüz bu. İşçiyle işverenin sürtüşmesinde de bu. Yani örneğin iş sözleşmesinde ücrete yer verilmeyebiliyor ilginç bir şekilde. Yani bu olabilir bu arada. Hani verilmemiş olabilir ama nedir? Dezavantajlı bir durumdur. Yarın bir gün işçi aslında ben şu kadar alıyordum, sen bana bu kadar verdin oysa ki dediği zaman işveren bunu yani diyerek karşılayabilir. Bunun önüne geçmek için elimizde bir ispat aracı muhakkak olmalı. Dolayısıyla bu anlamda ücretin belirlenmesi de hayati. Ve diyelim ki ücretiniz belirli değil sözleşmenizde ya da sözleşmeyi sözlü olarak kurdunuz. Unutuldu, gitti, bir şey oldu. Bu durumda panik yapmıyorsunuz. Bunun çözümü var mı? Var sevgili katılımcılar. Mahkemeler ücret hususunu adeta tarafların beynine girerek, bu tabiri kullanacağım daha anlaşılır olması için, gerçek niyeti ortaya çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bir defa bir bakıyor. Karşısına işçi gelmiş. İşçi yine aşçı olsun örneğimizde. İşçinin yaşına bir bakıyor. Kaç yıllık aşçı olduğuna bir bakıyor. Eğitim durumuna bakıyor. İş görme, yani bunun iş tanımı ne tam olarak, neler yapıyor, bunlara bir bakıyor. Bunlara göre bir diyor ki bir işçinin diyor olsa olsa bu minvalde, bu nitelikteki bir işçinin diyor olsa olsa maaşı şu kadar olabilir. Ama mahkemenin de bunu netlemesi gerek. Bu yüzden ne yapıyor? Meslek odalarına yazı yazıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na yazı yazıyor. Diyor ki kardeşim şu yaşta, şu nitelikte, şu eğitim durumunda, şu kıdemde bir aşçının ortalama kazancı nedir? Bana bir deyiver hele diyor. Böylelikle sözleşmenizde ücret belirtilmemiş olsa bile mağduriyet yaşamanızın önüne geçen böylesi bir prosedürel süreç hakkınız olarak ilk başta göze çarpmakta diyelim.
Bir ufak soru alabilir miyiz? Yoksa girmeden şey yapmayalım. Çünkü konusu geçtikten sonra şey olur diye düşündüm. Kurucularımızdan Cevdet Bey bir soru sormuş. İşvereni koruyacak şekilde olması mümkün mü diye. Yani demek istediği, sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşmede hukuka aykırı bir durum varsa engelleyebilir miyiz? Şimdi işçi ve işveren bir sözleşme imzaladı, içeriğinde bu tarz hükümler olabiliyor. Nasıl olur böyle, ne olur? Biraz da bize şimdi bunu bahsedebilirseniz.
Tabii ki işveren açısından da ele alalım. Bir defa uygulamada sık sık karşılaştığımız, tırnak içerisinde söylüyorum, işveren mağduriyeti şudur. Piyasa koşulları gereğince, yani işte daralan ekonomi vesaire dönem dönem şöyle bir yolu tercih etmelerine sebep oluyor işverenlerin. Örneğin, örneğimizden devam edelim, istikrarlı olsun. Aşçının yaptığı şey görece nitelikli bir iştir, öyle değil mi? Yani hani bir şeyi bir yemeğine kadar sürede pişirecek, edecek, bunlar ustalık isteyen şeylerdir. Dolayısıyla maaşının örneğin asgari ücret olmasını bekleyemeyiz. Nitelikli bir kişi ise. Oysa ne yapılıyor? Evet. Oysa ne yapılıyor iş sözleşmesinde? Vergisinden vesaire kaçmak için işveren atıyorum 4.000 liraya anlaşmış olsunlar aylık ücret için ama asgari ücret gösteriyor sözleşmede.
Çok sık daha yapılan bir şey.
Da, evet, daha sonrasında da işveren 2.800 küsür lira, yani asgari ücreti şeyden veriyor, banka üzerinden veriyor ki banka üzerinden yatırmak zorunda zaten. Kalanı da ne yapıyor? Elden veriyor. Şimdi ilk bakışta çok karlı, yani işveren açısından bunu tırnak içinde söylüyorum. Niye? Hani hem şeyi az göstermiş oldu. Ona göre matrahlar var. Onlar düşük geliyor vesaire vesaire. Primler şunlar bunlar. Her şey çok güzel onun açısından. Ama sonra ne diye dönüyor biliyor musunuz bu işverene? Dava süreci açıldığında, ihtilaf yaşandığında hem kendisine ciddi vergi cezaları olarak dönüyor bu süreç. Çünkü bir yerde vergisini eksik tahakkuk ettirmiş oluyor işveren. Dolayısıyla bundan çok çok ciddi zararlar görüyor. Diğer yandan da işçinin davadaki iddialarından biri somut olarak ortaya çıkmış oluyor. Benim ücretim falancaydı, bana bu kadar verildi, bu kadar gösterildi. Ücret alacaklarında bir defa zaman aşımı hakkın doğumundan itibaren 5 yıl. Tazminat alacakları ve yıllık izin ücreti ise 25 Ekim 2017'den önce 10 yıl, bu tarihten sonra feshedilen iş sözleşmelerinde ise, yani bundan sonraki tarihte de 5 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Faiz konusuna gelecek olursak, ihbar tazminatı, ki bunları da açacağız, yıllık izin ücreti için yasal faiz talep etmeniz gerekirken, diğer alacaklar için mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizi talep etmeniz gerekir. Bu niçin önemli? Teknik geldi, farkındayım.
Evet.
Zaten bu süreçlerde tam da bu yüzden bir profesyonel destek almalısınız.
Mutlaka.
Ola ki bir şekilde kendiniz yürütüyorsanız, eğer siz yasal faiz talep etmeniz gereken yerde, başlıkta, dilekçenizde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizi talep ederseniz, hop, bu ileride size bir olumsuz anlamda geri dönüşle dönebilir. Ya da tam tersini yaparsanız, mesela işte ne dedik? Bir takım alacaklar için de mevduata uygulanan en yüksek faizi talep etmelisiniz dedik. Ama siz gittiniz yasal faiz talep ettiniz. Faiz hakkınızın ciddi bir kısmından feragat etmiş oldunuz. Yani işverende paranızı bıraktınız.
Evet.
Hakkınız olan parayı bıraktınız. Bu yüzden çok önemli.
Peki, o halde devam edelim.
Tamam. Biraz da fese bakalım. Hani fesihler neler? Nasıl feshediyoruz? Normalde çok kolaydır. Genelde bir tartışma olur, hararetli. İşte ben daha burada 2 dakika durmam, öteki der. Ben de zaten seni tutmam şeklinde. Ama tabii bizler profesyonel gözler olarak bu cümlelerin ardından, ya nasıl olmuş, süreç ne bitmiş, süreli süresiz mi, ne olmuş, haklı neden var mı burada, kim kime ne demiş gibi şeyleri irdeliyoruz. Bu irdelediğimiz başlıklardan birisi de süreli fesih meselesi. Her iki tarafta, işçi de işveren de sözleşmesini, ben şu tarihte, şu tarih itibariyle işten ayrılacağım şeklinde, sen de benim yerime yeni bir işçi bul, ben de o sürede kanunda belirtilen saatlerde vesaire, ki günde 2 saat iş arayacağım. İşveren de diyebilir ki okey, peki, ya da işveren kendisi işçiye gidip, ya biz artık olmuyor, hani bu iş akdini, iş ilişkisini yürütemiyoruz seninle, huzursuzluklar var, ben senin sözleşmeni feshediyorum ama hani bu şu tarihten itibaren olacak, dolayısıyla hani sen de kendine iş bak, olur mu? Ya dönen iş, işte burada bir süreli fesihten bahsediyoruz. Şimdi belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bu durumun tabii ki öncesinde muhatabına bildirilmesi gerekiyor doğal olarak. Kimseye hani gökten zembille inmez, demek ki benim iş aramam gerek. Yani fiiliyatta belki böyle bir ihtimal doğabilir ama hukuken karşı tarafa muhakkak bu iradenin bildirilmesi gerekiyor. İş sözleşmeleri, işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra. Bu ne demek? 0-6 ay arası o iş yerinde kıdeminiz var demek. Daha 6 ayı doldurmamışsınız. Bu durumda 2 hafta sonra istifa edebilirsiniz. Ama bunu şimdiden bildirirsiniz. 2 hafta sonraki şimdiki gün sözleşmenizi feshetmiş sayılırsınız. İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için peki durum ne? Bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra iş akdi fesholunmuş olacak. İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüşse bu durumda 6 hafta, 3 yıldan daha fazla sürmüşse yine bildirim yapılmasından itibaren, burayı da özellikle vurgulayalım, 8 hafta sonra iş akdi fesholunmuş sayılacaktır. Ama bu iradenin üstüne basa basa söylüyorum, karşı tarafa ulaşması gerek.
Teşekkür ediyoruz Cem Bey. Süremizi çok aştık, ancak birisi kod 29 mağduriyetinden bir soru gelmişti başta. Çok kısa ona değinip kapatalım artık. O sonra da güzelce toparlarsanız. Tabii. Son sözlerinizle
hızlıca geçtiğimiz bir nokta vardı. Ahlak ve iyi niyet kuralları dedik ya, yani her iki tarafta buna dayanarak sözleşme haklı nedenle fesheder ve derhal fesheder. Ve zaten hani karşı tarafında çok da bir hakkı talep edilemez bu durumda olur diye. Dolayısıyla hani kötüye kullanılırsa bu fesih yöntemi, Ne olur? Karşı tarafı siz birçok hakkından mahrum etmiş olursunuz ama sizin de cebinizden para çıkmaz. Şimdi bu süreçte pandemi sürecinde şeyde istatistikte yanılıyor olabilirim ama 70 bin miydi, 170 bin miydi sayısında işçi kod 29 gösterilerek işten çıkartıldı. İşte bu kod 29 buna tekabül ediyor. Sizin tazminatsız, hiçbir hakkınızı talep edemez şekilde o anlık için ama işten çıkarılmanızı ve zaten bir de fesih yasağı var ya, esasen bu dolanılıyor aslında. İşverene fesih yasağı getirildi biliyorsunuz. 30 Haziran'da da bunun süresi dolacak bu arada, bu ay sonunda. Dolayısıyla işveren işçi çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Ya kural olarak ben şey yapamıyorum, işçiyi işten çıkartamıyorum. İşte ücretli izne gönderiyorum, ücretsiz izne gönderebiliyorum vesaire vesaire. Ama baktım bana böyle bir hak tanınmış şu an. Bir tek diyor işte ahlaklı iyi niyet kuralları vesaire ve bunlardan ötürü olursa diyor çıkartabilirsin işten. Böyle bir sebep yok ama ben en iyisini maliyetinden kurtulmak istiyorum vesaire. Ben işçiyi buradan çıkartayım. İşte bugün Kod 29 mağduriyetinin olmasının sebebi budur. Birçok işçi, iş güvencesine de sahip işçi bu sebeple mağdur edilmiştir ve tazminatsız bir şekilde işlerine son verilmiştir ve en önemlisi Kod 29 ile çıkarıldıkları için bu sebeple çıkarıldıkları için işsizlik ödeneğinden de, yani işsizlik maaşı deriz ya hani uygulamada, işsizlik maaşı da alamıyor bu insanlar bu koddan çıkarıldıkları için. Çünkü işsiz geçen sürede işçiler için can damarıdır bu hak, yani işsizlik maaşı. Tabii. Dolayısıyla hani bunun da önüne geçiyor. Birçok mağduriyete sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden bir mağduriyet. Buyurun efendim.
Doğru anlamış mıyım diye tekrar soruyorum. Kod 29 dediğimiz şey, işveren iş akdini feshederken SGK'ya ya da ilgili yerlere bu iş akdinin fesih sebebi ahlaka aykırı sebepler diye bildiriyor anlamına mı geliyor?
Evet evet, aynen öyle. Bunun tabii ki SGK'ya uzun uzun yazamaz. Yani ya şöyle oldu, böyle oldu, şu sebep,
bunların
bu sebep.
Bunların belli kodları var.
Yani sürecin hızlanması için kod 29'da tamamıyla bununla alakalı bir kod, belirlenmiş bir kod. Dolayısıyla kodun adından ötürü bu şekilde hani hepimiz biliyoruz ne yazık ki. Ama son zamanlarda işte kod 29 da parçalandı diyelim. Yeni bir takım işte alt kodlar belirlendi. Biraz daha spesifikleştirildi. Yani kod 29 çok genel ya, hani hangi sebepten çıkardığını bilmiyoruz. Genel bir sebep var ve ona dayanarak da çıkartabiliyor kanunen hakkı. Ama dendi ki ben bu kod 29'u parçalara ayırıyorum. Hangi sebeple olduğunu belirtebileceğin, yani bir sınıflandırma yapılmış vaziyette, belirtmek zorundasın denilen alt kodlara ayrılmış yeni bir sistem getirildi. Bunun önüne geçilebileceği düşünülüyor. Bakalım.
Göreceğiz uygulamada. Çok teşekkürler Cem Bey. Son sözlerinizi alalım ve yavaştan kapatalım. Biraz süremizin bayağı üstüne çıktık.
Bayağı aştık değil mi? Evet. Bunun için eğer çok aştık, bunun için ayrıca özür diliyorum. Süremi verimli kullanamadığım için gerek sizlerden gerek izleyicilerden sabrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yine böylesine kıymetli bir oluşumun yayınına da beni davet ettiğiniz için, sizlerin emekleri için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum diyelim. Bu noktada önemli vurgulayacağım son şey de şu olsun. Bu konudaki iş hukuku vesaire Türkiye'deki bütün meslektaşlarım yetkindir kıymetli izleyenler, yurttaşlar. Herhangi birine başvurmanız sizi çözüme ulaştıracaktır. Bütün meslektaşlarımız buna yönelik eğitimini almıştır. Buna yönelik çalışmaları azdır çoktur ama vardır. Dolayısıyla herkes yetkindir. Herhangi birine başvurmanız sizi sağlıklı bir şekilde ulaşmak istediğiniz noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Teşekkür ederiz Cem Bey. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir yayın oldu. Görüşmek üzere. Esen kalın. Podcast dinle.